Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, yayını paylaşın ki diğer dostlar da gelsin. Bir defaya mahsus konuşacağımız bir şey değil elbette ama bize bir defaya mahsus diyerek yutturulan bir paket var ortada. Yutturulan ifadesini özellikle ve bilinçli olarak kullanıyorum. Yutturulan bir paket var. Çünkü dün Türkiye'yi tek başına yöneten insan kameraların karşısına geçti, soru sorulmayacak bir ortamda. Soru sorulmayacak, kendisine soru yöneltilemeyecek. Hatta istediği anda tek bir parmak hareketiyle herkesin kalkıp eş zamanlı olarak alkışlamaya başlayacağı bir ortamda esnafa müjde paketi açıkladı. Bir hibe desteğinden bahsediliyor. Hibe değil bu arada, hibe. Aman gözünü seveyim, o iyi uzun değil, oldu mu? Kısa, aklınızın bir kenarında dursun. Hibe desteğinden bahsetti. Denildi ki esnafa can suyu vermek üzere iki gruba ayırdık onları. Bir gruba 5000 lira, bir gruba 3000 lira. Esnafı neye göre ayırdıklarının kriteri kendilerine göre. Yani çay bahçeleri var, işte restoranlar var, bilmem neler var. Öbür tarafta servisçiler var. Onları koymuş 5000 lira, 3000 lira. Ama bakın bu 5000 lira ve 3000 lira 14 ay sonra bağıra bağıra getirilen bir para. Oysa 14 ay boyunca bu insanlar işlerini kaybetti zaten. Yani %60'ı neredeyse kaybetti. Bana inanmıyor musunuz? Yaşadığınız şehirlerde, hangi şehirde yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Ankara'da, İstanbul'da, Elazığ'da, Ordu'da, Tunceli'de, İzmir'de, Aydın'da, Manisa'da, Antalya'da, Edirne'de hiç fark etmez. Şehrinizin büyük caddesi neresiyse oraya çıkın. Hani eskilerin ağzıyla öyle, benim de ağzım öyle alışkındır. Çark caddesi, piyasa caddesi denir ya. Neresiyse şehrinizin piyasa caddesi lütfen çıkın, yürüyün. Etrafınızda satılık kiralık dükkan ilanlarına bakın. Sadece bu yeterli. Bakın eskiden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ticaret odaları eliyle Sicil gazetesinin içinden çıkıyor bu. Kimse çeyizini de hazırlayıp getirmiyor. Sicil gazetelerinin içinden açılan kapanan şirket sayıları aylık olarak yayınlanırdı. Defalarca söyledim bunu. Defalarca. Yok oldu bir anda bu gelenek. Bir anda ortadan kalktı. Neden? Nedenini bilmiyoruz. Aslında biliyoruz da insanların ortada açıkça konuşması doğru gelmiyor pek çok kişiye şu anda. Çünkü bunu konuştuğunuz zaman patlayan, kapanan, yok olan, intihar eden insanların elindeki şirketleri duymak zorunda kalıyorsunuz. Pek çoğu bu hale gelmişken esnafa dalga geçer gibi 14 ay sonra 17 gün 10 saat, yani çok matah bir şeymiş gibi bağıra bağıra bunu söylüyorlar çünkü, 17 gün 10 saatlik tam görünümlü kısmi kapanmanın ardından esnafa destek paketi, üstelik hibe olarak açıklanıyor bu. 5000 lira ve 3000 lira vereceğiz. Paketimizin toplam büyüklüğü, yani öyle bir şey anlatılıyor ki, paketin toplam büyüklüğü 4,5 milyar lira. 4,5 milyar lira. Dolara vurduğun zaman bu parayı, kabaca, çok kabaca 500 milyon dolar gibi bir şey çıkıyor aşağı yukarı. Kabaca. İyi ama bu insanlar 14 ay boyunca burada bahsi geçen milyonlarca insan, 235 bin esnaf diyor. İlk grupta bulunan 235 bin esnafa 5 bin, ikinci grupta bulunan 1 milyon 150 bin esnafa. Yani toplamda neredeyse 1,5 milyon insana, 1,5 milyon esnafa, aileleriyle düşünün, kabaca bahsettiğiniz 5 milyon insan, 5 milyon insana verdiğin para 500 milyon dolar. E sen büyük devletlerle yarışıyordun, hani kıskanıyorlardı hepimizi. Ölüyorlardı, bitiyorlardı. Şu ödenen para var ya, sadece bayramlarda, resmi bayramlarda bizim sokağa çıkamadığımız halde oturduğumuz yerden otoyollara, köprülere, o beşli şirkete verdiğimiz paranın yanında devede kulak. Ya bunu goy goy olsun diye söylemiyorum size. Sadece işin çapı rakamlarla çarpıtılabiliyor. Akıllarda farklı kalabiliyor. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Bütün iktidar yalakası gazetelerin tamamı esnafa müjde, hadi iyisiniz ulan yırttınız diye çıkmış. Hiç utanma, arlanma, ulan bu kime yetecek? Böyle bir düşünce asla kimsede yok. Çünkü tam bunların konuşulduğu dönem içinde Disk Birleşik Metal İş'in araştırmasına göre 2003 yılında, yine Nisan ayında, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük minimum 15 lira 51 kuruşa ihtiyacı var. Bak 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için 2003 yılında, neden 2003 yılı? 2003 yılı Alman Hristiyan Demokrat Partisi'nin iktidara geldiği dönem. Tamam, 3 Kasım 2002'den sonra. Bugün aynı standardın sağlanabilmesi için gereken miktar 93 lira 85 kuruş. Yani 6 kat fark var ya, 6 kat yoksullaşmış durumda insanlar. 6 kat paraları yok. Üstelik bu parasızlığın içinde mesela bir yerde maaşlı sabit ücretli çalışanların dışında bu bahsedilen esnaf var ya, bu insanlar dükkanları da açtıklarında varlar. Açmadığı gün yok. Yani kendi emeğini sahaya yansıttığı anda dükkanın kapısını, kilidini açıp kepengini kaldırdığı gün para kazanma ihtimali var. Müşteri gelir gelmez, o ayrı bir tartışma. Ama o kepengi kaldıramadığı sürece, hani milli piyangonun size çıkması için öncelikli şart, sağlıklı ülkelerde tabii, araklanmayan ülkelerde, öncelikli şart milli piyango biletini almanız ya, almazsanız asla çıkmıyor garanti olanı. Bu da öyle, dükkanı açmadığınız zaman hiç kimsenin size para kazandırma şansı yok. Sizin, ailenizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun karnının doyma ihtimali yok. Ve bu insanlara dalga geçer gibi, üstelik ısrarla vurgulanarak bir defaya mahsus, bak bir daha gelmeyin karşıma, bir defaya mahsus olmak üzere. Ve bütün bunlar yapıldıktan sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifleri Birliği'nin teskin başındaki Bendevi Palandöken bir teşekkür mesajı yayınladı sosyal medya üzerinden. Bu teşekkür mesajını Türkiye'yi tek başına yöneten insanın özel kalem müdürü bütün Türkiye'ye bir daha servis etti. Bakın bize teşekkür ediyor diye. Ne demek bu? O teşekkür ediyor, sen de et. Azıcık şükürlü ol. Bu kadar para verdik. Tamam, yıkıl şimdi. Ya dalga geçer gibi verilen bu para var ya, 500 milyon dolar. Deve de kulak. Bakın bugün istiyorum ki, hani zaman zaman şöyle hafıza toparlamaları yapıyoruz ya, o hafıza toparlamalarının içinde ya geçmişte ne oldu, bugüne nasıl gelindi? Hayır hayır, çay simit hesabını bir daha yapmayacağız. O artık ayrı bir utanmazlık olarak duruyor bir yerde zaten. Ama bunlar yaşanırken, hani demin Gazete Pencere'nin birinci sayfasından okuyorum bu arada, onlar yapmışlar o derlemeyi, Diskar'ın araştırmasını. Orada anlatılan 2003'ten bu yana 6 kat yoksullaşma var ya, 6 kat artık yani sofraya yansımış hesabıyla, bu uyduruk falan değil. O 6 kat yoksullaşmanın içinde Türkiye aynı zamanda demokratik hak arama mekanizmalarını da kaybetti. Öyle bir kaybetti ki bugün medyada yazılıp çizilen her şey, bir mafya babası bağırdığı zaman kulaklarının üstüne yatabilecek kadar alçaklaştı bu ülkede insanda. Kendisiyle ilgili sözler söyleneli 2 gün oldu, ağza alınmayacak ifadeler kullanılalı 2 gün oldu. Ağzını açmıyor mesela Abdülkadir Selvi. Açmıyor, söyleyemiyor. Ama onun yerine başka bir hatırlatma, bir gazeteci başka bir hatırlatma yapıyor. Faruk Bildirici kendi internet sitesinde, farukbildirici.com'da şöyle bir soru soruyor. Geçen hafta bununla ilgili pası aslında yazıda kendi de hatırlatmış zaten, Murat Yetkin atmıştı. Hani bizim şu hepimizi aşağılayan, şu takılan maske, ya merak etme korkma seni ısırmam, ısırsam da aşılayım maskesi var ya. Onunla ilgili yapılan kampanyadan hareketle Murat Yetkin, ama aynı zamanda bu turizm bakanı bir turizm firmasının ETS turun sahibi ve o ülkeyi yeldir yeldir eşiyle birlikte, sizler de biliyorsunuz bunları, gördünüz hatta biz daha önce konuştuk bunu burada, eşiyle birlikte bir grup gazeteci, hep bir grup gazeteci, çok böyle acayip güzel insanlar var aralarında, onları Türkiye'de yeldir yeldir gezdirmişti. Faruk Bildirici acaba sorar mı bu gazeteciler bugün ne diyorlar diye? Herkes yattı kulağının üstüne. Faruk Bildirici bugün bunu sormuş. Ve fotoğraflarıyla paylaşarak. Aralarında pek çoğu, hani Halk TV ekranlarında ekranına çıkan Özlem Gürses de var aralarında. Deniz Zeyrek de var. Cengiz Semercioğlu da var. Ertuğrul Özkök var. Kambersiz düğün olmuyor malum. O da var. Fatih Altaylı. Herkes var ya. Herkes var. Kim soruyor kardeşim bunu diye. Bunu niye anlattım size? Çok mu önemli bu? Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben hayatım boyunca şuna inandım ve ona uygun yaşamaya çalışıyorum becerebildiğim kadarıyla. Zalimin sofrasında da doyan da zalimdir kardeşim. Benim için tartışma orada kapanır, biter. Böyle bir seyahate katılıyorsan sen bunun olumlaması için bir şey yapıyorsun. Ben gazeteciyim, her yere giderim. Yok efendim, gidemezsin. Öyle bir durum yok. Çünkü sana orada yapılan promosyon, haber değeri yok onun. Sen de biliyorsun ki boru gibi promosyon yapılıyor ve sen de o fotoğraflara iştirak ediyorsun. Turizm Bakanı eliyle çekilmiş bir tane selfie de geyik gibi gülümsemeyi biliyorsun, değil mi? O zaman yazacaksın. Bugün bunu anlatmış. Ama mesela aynı gazeteci grubunun Türkiye'de soru sormamak üzere bugün yetişen insanları bir araya getirdiğini de unutmamak lazım. Mesela Ertuğrul Özkök sadece. Başlı başına. Ben bugün öğleyin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geleceğim. Eğer bir aksilik olmazsa onlarla bir ders yapacağız. Medyanın nasıl bu hale geldiğini, neler yaptığını, neler düşündüğünü konuşacağız. Orada onları da anlatacağım. Bakın bugün Türkiye'de bu yayını izleyen pek çok gazeteci var. Ben de mesleğe başladığımda ama benimle birlikte değil 2000'li yılların ortalarına kadar, neredeyse 2007-2008'e kadar Türkiye'de alan muhabirliği denilen bir grup vardı. Mesela sağlığın, eğitimin muhabirleri ayrıydı. Pek çoğu bugün artık taşmış, sağlık konusunda uzmanlaşmış, bir hekim gibi değil ama sağlık hizmetlerinde yaşanan bütün sıkıntıları aktarabilecek kadar nitelikli sağlık haberi yapabilen insanlar vardı. Çalışma yaşamını inceleyen insanlar vardı. Mesela diğer gazeteci grupları onları kıskanırlardı. Çünkü senede bir kez ILO toplantısı için İsviçre'ye giderlerdi onlar. Ama kimse geyik yapıp yatmazdı. Bu bir alandı. Eğitim muhabirliği. Tayfun'un, sevgili Tayfun'un, kulaklarını çınlatalım Tayfun Talipoğlu'nun. Tayfun'un da aralarında olduğu pek çok insan, işte Abbas Güçlü gibi isimler mesela. Bu insanlar eğitim muhabirliği içinde sivrilmiş insanlardı ve eğitimle ilgili sordukları sorularla bakanları sallayan insanlardı. AKP eliyle alan muhabirliği bitirildi ve bunlara çanak tutan insanların başında Ertuğrul Özkök geliyor. Hürriyet gazetesi alan muhabirliğinin en önde gelen uzmanlarının çalıştığı gazeteydi. Bu yayını izleyen pek çok eski Hürriyet muhabiri arkadaşım var benim. Hangisi kaldı şimdi? Hangisi kaldı söyleyin bana. E siz bunları yok ettikten sonra bugün o çocuklar soru soramıyor diyorsunuz. Neyle soru soracak? Kim öğretti, kim gösterdi ki? Onlara gazetecilik adı altında öğretilen şey korkaklık. Sus, bir mafya babası tepene bile çıksa sus. Çoluk çocuk torun sahibisin, utanma sus. Onlara öğretilen bu. Çorba kaynasın, hikayedir ya, akşam dükkanı kapattıktan sonra gidersin, sabah da açarsın. Ne olacak? Çorba kaynasın mevzu. İş bu hale geldikten sonra, gazeteci de sorgulamaktan vazgeçtikten sonra rahat rahat at oynatıyor bu insanlar. Dün Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı bir mafya babasının çıkıp hakkındaki iddialarını, artık iddialar o kadar somut ki savcıya dilekçeyi nasıl yazacağını öğretiyor herif. Böyle iddiaları karşısında savcılığa başvurdum, hakkımda soruşturma açsın diyor. Dalga geçer gibi. Bak mesela alan muhabirliğinden gelen insanlar olsa bir tanesi şunu sorardı. Hangi savcı sizi araştıracak pardon? Savcıyla nasıl oluyor işte? Bunun yöntemi var kardeşim. Mecliste yok ettiğiniz iç tüzükle, ırzına geçtiğiniz anayasal düzenlemelerle bitirdiğiniz iç tüzükle yapabileceğiniz bir şey. Mecliste bir komisyon kurulur. Mecliste bütün partilerin oy oranlarına göre eşit temsiliyle soruşturulursunuz. Bakansınız siz ya. Hangi savcı sizi soruşturacak? Çok özür diliyorum. Kafa mı yapıyorsunuz siz? Dostlar alışverişte görsün. Bak bir defaya mahsus. Bir defaya mahsus savcılığa talimat verdim. Soruşturun ulan beni dedim. Bakalım hangi savcının maçası sıkacak da beni soruşturacak. Kolay mı o ya? Yapalım mecliste. Çok kolay, bunun yöntemi var, bugüne kadar defalarca yapıldı. Bu kulaklarla ben pek çok bakanın meclis kürsüsünden bunu ifade ettiğini söyledim, hakkımda kurum soruşturma komisyonu. Kardeşim benim verilmeyecek hesabım yok, gelin dediğini. E yapsana. Ha, ikinci aşaması Selahattin Tuncan'ın yazdığı gibi. Eğer savcılığa gerçekten böyle bir şey için başvurduysan istifa etsene. Görev başındayken seni nasıl soruştursun o insanlar ya? Kolluk kuvvetleri senin elinde. Devletin savcısı dolaylı olarak senin elinde. Sen diyorsun ki beni soruşturun. Allah aşkına. Allah aşkına. Çok inandırıcı. Gerçekten çok ikna edici. Ama bir defaya mahsus. Dostlar alışverişte görsün. Sahi bakın, bir defaya mahsus dedim de. Bu iş bu kadar yavşarken Türkiye'de, gevşerken, artık pıtır pıtır dökülürken avcumuza böyle erimiş bir mum gibi, geçmişte ne olduğunu hatırlamazsak bugünkü düzlem çok farklı geliyor insanlara. Hani bugün koalisyonlardan bahsediliyor ya, şimdi İnce'den Dursun Çiçek'i soktular, Gürsel Tekin'i soktular. Sanki ikisinin de parti içinde bir hükmü varmış gibi. Ya dün sabah söyledim, bir daha söyleyeyim kardeşim. Ne Dursun Çiçek'in ne Gürsel Tekin'in bu parti adına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuracağı koalisyon adına konuşma etkisi vardır. İkisinin de yoktur. Yoktur. HDP'lilere bakanlık verecek. Bir, Kürt'ün sadece oyunu alayım, kendini görmek istemiyorum gibi bir demokrasi yok güzel kardeşim. Önce bunu içine sindireceksin. Önce bunu bir al, kabul et. Olur mu? Sindirmesi bayağı zor. Ama bunu yapacaksın. Demokrasi dediğin tam da bu. İki, Ya böyle bir şey yapılacaksa hafıza tazelemekte fayda var. İnsanlar çok çabuk unutuyorlar. 2015 yılında 7 Haziran'da seçimler yapıldı. Hatırlıyor musunuz? 7 Haziran seçimlerinden sonra hani burada çok güldük. Seçimler yapıldıktan hemen sonra Abdülkadir Selvi önderliğinde Yeni Şafak gazetesi bir kampanya başlattı. Ya tamam öpüşelim barışalım bir takım şeyler oldu. O dökülen ayran mı ayranımız mı döküldü? Evet o da dökülmüş olabilir. Sileriz temizleriz ama barışalım. Hatırlıyor musunuz? Kasım seçimlerine gidildi sonra. Devlet Bahçeli tarafından bas bas bağırıldı, anlatıldı falan filan. 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde. Çünkü gerekli oyu Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar için sağlayamadı. Devlet Bahçeli o dönemde milliyetçi bir partinin başındaki insan olarak AKP'ye uzak duruyordu. Hatta anayasal teamüllere aykırı şekilde Erdoğan tarafından ısrarla kütür kütür dağıtılmasına rağmen, yani Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi sürekli olarak dön baba dönelim Ahmet Davutoğlu'na verilmesine rağmen MHP'nin ve CHP'nin ısrarla dışında kalma talebiyle HDP ile baş başa kaldı Adalet ve Kalkınma Partisi. Hatırlıyor musunuz? Unuttunuz mu? Hiç sorun değil. Ben hatırlatırım size. 7 Haziran 2015 seçimler yapıldı. Bunun üzerine anayasada emredildiği şekliyle bir seçim hükümeti kurulmasına karar verildi. Seçim hükümeti ne demek? Temsil edilen bütün partiler mecliste kendi milletvekili dağılım oranlarına göre bir kabine içinde dağılacaklar. Yani onlara göre bakanlıklar. HDP bakan vermeyi kabul etti. CHP reddetti, MHP reddetti. HDP kabul etti. Bu sefer dımdızlak kaldı ikisi. AKP ve HDP. Hani o zaman ne yapacaklar ya? Bu insanlar nasıl açıklayacaklar? Bak bugün çok demokrat geçinen insanlar var ya. Hani ben söylüyorum ya şimdi. Kardeşim, Kürdün sadece oyunu alıp kendini görmek istemiyorum deme şansın yok. Bu ülkede çok demokrat geçinen insanlar. Önce buna alışacaksınız. Herkes önce buna alışacak. Bunlar yapılırken aynı gazeteciler aynı işleri yapmıyor muydu? Bak şimdi. Gazeteci aynı zamanda topluma hafıza olarak bir şeyler hatırlatmak zorunda olan insanlar. Bence, ben öyle bakıyorum yaptığım işe. 22 Ağustos 2015 tarihinde dünyanın en demokrat insanı Ahmet Hakan bir yazı yazıyor Hürriyet gazetesindeki köşesinde. Başlığı bir anayasal cilve AKP-HDP hükümeti geliyor. AKP bak AK Parti de değil ha. Dikkatini çekerim. Neden? 7 Haziran seçimleri yapıldı. Şimdi tek başına oy oranını da tutturamadı. Gidebilir hocam bunlar. AK Parti yazmaya ne gerek var? Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz, asla şaşırtmaz sizi. 1 Kasım'da seçim olacak. Bu belli. Peki ama seçim hangi hükümetle gidilecek? İşte burası karışık. Anayasa diyor ki Cumhurbaşkanı ülkeyi seçim... Ya neyse burayı geçelim. Demin size anlattığım süreçte partiler milletvekili dağılımına göre bakan verir. Her parti hükümete milletvekili sayısına göre verecek. AK Parti'den 10 bakan, CHP'den 5, MHP'den 3, HDP'den 3. Aşağı yukarı böyle bir kabine ama bir sorun var. MHP ve CHP dedi ki biz bu kabineye üye vermeyiz. HDP dedi ki ben varım. Bu durumda zorunlu olarak demokrasiye o kadar inanıyor ki Kürdün sadece oyu lazım bana hikayesinin arkasında hiç bozmaz onları. Seçime kadar bir AK Parti HDP hükümeti söz konusu olacak. Böylece AK Parti en azından görüntüde. Hocam şimdi bunlar tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Ama olur da yarın tekrar bunlar artarsa oyları sıkıntı olabilir. Ben yine de görüntüde diye gireyim. HDP ile iki partili bir koalisyon yapmış olarak seçime gidecek. Ve AK Parti bütün bir seçim kampanyası boyunca ey ahali bizim HDP ile koalisyon kurmamız tamamen anayasal bir zorunluluk. Yoksa biz HDP ile koalisyon yapar mıyız diye derdini anlatmak durumunda kalacak. Yozgat'ta ayrı derdi anlatacak, Çorum'da ayrı, Erzurum'da ayrı, Trabzon'da ayrı. Yozgat, Çorum, Erzurum, Trabzon ya da başka şehirlerimizin ahalisinin bu durumu anlayışla ve hoşgörüyle karşılayıp karşılamayacağı ise çok ama çok ortada bir durum. Talihsizlik işte böyle bir şeydir. Talihsizlik mi? Aa, ne kadar demokrat bir tavır değil mi? Talihsizlik diyor. Yani mecburen kurdular diyor ya. Yani inanın aslında böyle bir şey istemiyorlardı diyor. İnanın böyle bir sıkıntı yoktu. Ve şimdi burada hafızayı biraz daha tazeleyelim. Çünkü bunu unutturmaya çalışıyorlar. Dertleri bu. E sen de yapıyorsun. Ayrıca bu olması gereken Kürdün oyunu istiyorum, kendini istemiyorum diye bir demokrasi yok. Alış buna güzel kardeşim. Kafana sok bunu önce. Ali Aydar Konca, Müslüm Doğan. İki bakan veriliyor. Ali Aydar Konca Avrupa Birliği Bakanı, Müslüm Doğan da Kalkınma Bakanı oluyor. Tamam. 22 Eylül 2015 tarihinde de istifa ediyor iki bakan. Zaten hikayeyi biliyorsunuz ondan sonra. 1 Kasım'da seçime gidiliyor falan filan. Ama burada anlatmaya çalışacağım hikaye ikinci bölümü şu. Hani demin Ahmet Hakan hatırlatıyordu ya. Gidip Çorum'da, Yozgat'ta, Trabzon'da, Çankırı'da anlatmak zorunda kalacak. AKP seçmeninin hiçbiri. Bir dakika ya, ne demek anayasal zorunluluk kardeşim? Ne demek anayasal zorunluluk? Sen nasıl koalisyon yaparsın bu adamlarla? Demedi. Niye? Bir siyasal İslamcı yanıltmaz ki sizi. Hiçbir zaman sürprize yer yoktur hayatında. Durum onu mu gerektiriyor? Ver oyu ya. Ver oyu. Gerekirse fetva bile çıkartırız. Vallahi birbirinizin kusurlarını örtmede gece gibi olunuz. Yapıştır. Şu anda bunu düşünen insanlar, bunu yapmış insanlar çıkıp HDP düşmanlığı üzerinden artık kaybedecekleri bariz olan bir seçimle kıçlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Alenen yaptıkları budur. Bunun bir adım ötesine geçmiş bir durum yok ortada. Sakın şaşırmasın kimse. Hani bugün söyleniyor işte, Dursun Çiçek'i ortaya atarak, Gürsel Tekin'i ortaya atarak, ikisinin de bir hükmü yok bu partide. İkisi de karar mekanizmasında falan değil, böyle bir yetkisi yok. Geçin onu. Ama herkesin, önce seçmenin kendisinin hazırlanması gereken bir dönemde tam da bilerek bu çakallığı yapıyorlar. Bunlar var ya, HDP ile şey yapacaklar, bakanlık verecekler. İnanmıyor musun? Daha bugün yazdığı, Ahmet Hakan'ın bugün yazdığı yazı, onu da görelim. Onu da görelim kardeşim. Bu böyle bir şey değil ki. Böyle bir hikaye değil bu. Bunlar olacak zaten. Adamlar yazacaklar çünkü başka bir rahatsızlıkları yok. Çünkü bu adamların dertleri bu. Bu adamlar aldıkları talimatla yaşadıkları için haklı olarak da fazla ötesine geçemiyorlar. Talimat ne geldiyse, ne yazmaları istendiyse onu yazıyorlar ve onu yazdıkları için de gidebilecekleri nokta en fazla bu. Aynı şeyi anlatan insanlar önce işte Dursun Çiçek konuştu, arzından Gürsel Tekin konuştu. Şimdi belli ki bu insanlara bakanlıklar verecek falan diye seçmeni gazlıyorlar. Bak güzel kardeşim. Bizim derdimiz bu değil. Demokrasi dediğin şeyin içinde toplumda sadece oy vermek üzere bulunan insanlara önem verilmez. Demokrasi böyle bir şey değildir. Yani demokrasi anlatıldığı, sana anlatıldığı küçültülmüş haliyle, hani o dandik programda olduğu gibi cepten çıkartılan bir maketle gösterecek 2023'te uçacak diyebildiğin uçak değildir demokrasi. Demokrasi aynı zamanda katılım gerektirir. Katılımla birlikte tahammül gerektirir her şeyin ötesinde. Eşit yurttaşlık temelinin içinde. Kürdün sadece oyu lazım bana. Seçimde hani hep söyleniyor ya, 6 milyon oyu var. Oo, mis, süper. Hele bunların çoğu da öyle Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Tunceli, Batman, Van, Bitlis falan değil. İstanbul'da oyun büyük bölümü. Ankara'da kalıp gibi. Bunları alırsak iyi yürürüz. 6-6,5 milyon oo, nefis. Bunları çekeriz hesabıyla bu iş yürümez. Demokrasi herkesin eşit şekilde taşın altına elini uzattı ama nimetini de aynı eller uzatıldığında eşit şekilde paylaştığı bir rejimin adıdır. Ve bunu yapabilmek için kimse diğerini yabancılayamaz. Aralardaki farklılıklar parlamento bunun için var işte. Mecliste sana en aykırı gelen görüş bile görüşülebilsin, orada mücadelesi, müzakeresi yapılabilsin diye var. Bu yüzden meclisin iç tüzüğünün ırzına geçildiği zaman burada bas bas bağırdım ben. Bir parlamento muhabiri olduğum için değil. Bu işin gideceği yer burasıydı çünkü. Şu anda 301 insan eliyle oluşturulacak. Ya bir bakanla ilgili soruşturma yapılması isteniyor kardeşim. 301 milletvekilinin oyu gerekiyor. Ama 301 milletvekili muhalefette değil şu anda. Hesapta muhalefette de MHP iktidarın yanında. Bu yayını izleyen ülkücüler, size soruyorum şimdi. Ruhsar Hanım'ın kendi bakanlığına, kendi firmasından dezenfektan satmasını ahlaki ve dürüst buluyor musunuz? Buluyorsanız mesele yok. Ama bulmuyorsanız, yani çoluğumun çocuğumun hakkını gasp etti bu insanlar. Kardeşim ben ülkücüyüm, ben bu devlete inandım, devlet yapısına inandım falan diyorsan o zaman hikaye yapmayacaksın. O zaman oy getirip paşa paşa vereceksin ve diyeceksin ki Ruhsar Hanım araştırılacak mecliste. Yapmıyor musun? Bak o zaman herkesin koalisyonlarındaki yeri belli. Bir grup aklanmaya, çoklanmaya çok meraklı. Bunu yapabilmek için de yalandan hikayeler uyduruyor. Savcıya diyor ki soruştur beni. Nasıl soruşturayım efendim? Ya soruştur beni, uzatma. Diğer grup diyor ki, ya kardeşim bu yapılan ahlaki değil, dürüstlük değil. Yasal olarak bir sıkıntı, ihale kanununa aykırılığı ayrıca tartışılır ama yasal olarak, üst zemin olarak tartışılmayabilir ama etik değil, ahlaki değil bu. Yerini iyi tespit edecek insanlar. Ve geçmişten yapılan, bugün yaptığım hatırlatmanın temel nedeni bu. Unutuyor çünkü insanlar. Bugün kötülenen, tukaka edilen şeyler var ya, geçmişte bak anayasal zorunluluk ya bir defaya mahsus, biz bir defaya mahsus yapılan bir şeyden söz ediyoruz diyerek sokuşturulmuş insanlara. Hayır, bu ülke düzlüğe çıkacaksa hep beraber çıkartacağız. Bu ülkede yapılacak seçimin tarafları çok net. İyiler ve kötüler. Bu kadar basit. İyilerin tarafında ağacını, deresini, denizini korumaya çalışan, ağaca sarılarak korumaya çalışan, demokrasi yok olmasın diye bekleyen insanlar var. Kötüler tarafında da taş ocağı açacağım diye bu ülkenin deresini, denizini, ağacını, toprağını yok etmeye çalışan insanlar var. Yalandan bunu koruyormuş gibi üzerindeki bir kamera, bir tripodla bu işe saldıran insanlar var. Kötüler aynı tarafta. Kötüler kendi içinde kırılmış gibi görünüyorlar. Asla böyle bir ayrım yok. Onlar şu anda çıkarları tutmadığı için bir arada değiller. Ama bu görsel bir şey. Yarın tekrar bir araya geleceklerdir. Sıkıntı yaşamayacaksın. 2015 yılında bütün bunlar anlattığım düzlem yaşanırken, Ahmet Davutoğlu başbakan olmak için çırpınırken, bugün AKP'nin dışında AKP'nin bozulduğunu anlatan bir insan olarak ortada. Bu seni şaşırtmasın. Seni şaşırtması gereken şey ve ısrarla karşısında durması gereken şey, demokrasi dediğinin birinin dışında değerlendirilemeyeceğidir. Kürdün sadece oyu lazım, kendisini istemiyorum diyemezsin. Eğer buna kendini alıştırmazsan şu demin Ahmet Hakan'ın anlattığı 2015'te yazdığı yazının bir adım ötesine geçemezsin. Bir defaya mahsus ya yapalım bir defalık. Bir defaya mahsus hibe vereyim sana. Bak bir daha istemeyeceksin ama. Sakın efendim istemeyeceğiz. Efendimiz istemeyeceğiz tabii. Hatta ben size bir teşekkür edeyim. Hatta yetmez Sayın Bendevi falan döken. Gazetelere ilan verin kurum parasıyla. Vallahi yapın bunu. Vallahi yapın. Kocaman tam sayfa ilanlar verin. Hem gazeteler de kazanır. Arada takla atarlar size, haberlerinizi yaparlar falan. Gerçekten. Şurada dağıtılan 4 milyar liraya teşekkür eden zihniyet 14 aydır bu esnafın batmasının gerekçesi olan zihniyettir. Bir cümle kurduktan sonra cesaretim de yok aslında bunu söylemeye diyen zihniyettir işte bu. Ve bugün insanlara müjde diye sokuşturulan şey, bir defaya mahsus olarak dağıtılan şey, bayram şekeri, bayram harçlığı falan değil. İnsanların analarının ak sütü gibi ödedikleri primlerle, Bağkur primleriyle zaten kendi haklarıdır aynı zamanda. Devlet bugün destek veremiyorsa parasını çarçur ettiği için veremiyor. Parası olmadığı için veremiyor. Aşı yapamıyorsa sadece parayı sağa sola sıktığı şatafat içinde harcadığı için veremiyor. Yoksa bunlar para değil ki. 4 milyar, 4,5 milyar lira para değil bunlar ya. 500 milyon dolar. Kainat İletişim Başkanı'nın altındaki arabanın değeriyle kıyaslarsan devletin şu son 10 sene içinde yaptığı araç alımlarında harcanan paradan fazla değildir, emin ol. Bunlar büyük paralar değil. Sana bana büyük paralar. Çünkü sen 2003 yılından beri 15 liradan 98 liraya günlük kişisel harcamasını getirmiş bir insanı temsil ediyorsun. Ben de öyle. Biz hayata oradan bakıyoruz. Ama bir grup için bunlar yok. Onlar çıkıp diyor ki bir defaya mahsus. Bak bir daha vermem. Sakın istemeyeceksin benden. Yüzünü görmek istemiyorum. Al paranı ve defol git. Tak şu maskeyi de. Üzerinde merak etme aşılandım yazıyor. Heh, bana hizmet et. Soru sormayacaksın. Sen de soru sorma. Sen de gazetende alan muhabirlerini yok et. Tamam, rahatladık mı? Dağılın şimdi. Şu anda yapılan sadece bu. Hafızayı canlandırma gerekçesi de sadece bu olmalı o yüzden. Bu yapılan doğrusu değil, dürüstlüğü değil. Ama anlatılan şey öyle güzel ambalajlanıyor, gazeteler içinde öyle güzel sokuşturuluyor ki insanlar çok fazla anlamıyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız, hep söylüyoruz bunu. Ya niye bakalım? Bizler farklı insanlarız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, ne bileyim eğitimlerimiz, eğitimsizliğimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, hepsi farklı bunların. Ama bunlarla birlikte biz aynı ülke için iyi de hayaller kuran insanlarız. Ve biz birbirimizi yabancılamıyoruz. Biliyoruz ki birbirimizden uzaklaşırsak ayrılıkla sonuçlanacak bu. Ve bu ayrılığı gerçekten isteyen sonucunu da kazanarak kapatacak. Direnmek mümkün mü? Mümkün tabii, işte yapıyoruz burada. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler için patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletmek bu yayını desteklemenin bir yolu. YouTube kanalına abone olmak önemli, ayrılmaz parçalı bir yolu. Mutlaka ama mutlaka. Paralı pullu bir şey değil, bir tek mail adresiyle isterseniz YouTube üzerinden, isterseniz ünsalunlu.com.tr üzerinden abone olabilirsiniz. Katıl diye bir düğme var orada, isterseniz kullanmak üzere oluşturulmuş. Anlamı şu, bu yayını aylık küçük katkılarla destekleyebilirsiniz isterseniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz hiç yok, hiçbir zamanda olmayacak. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmedi, hiçbir zaman değişemez. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün hep güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.